Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 52.
Mustafa Kemal ve arkadaşları 18 Aralık 1919'da Ankara'ya doğru yola çıktılar. Her yerde çok iyi karşılanıyorlardı. Kırşehir'e geldikleri vakit halk kendilerini içten sevgi gösterileriyle selamladı. Mustafa Kemal şehrin ileri gelenleriyle konuştu, gençlere bir söylev verdi. Şerefine bir fener alayı düzenlenmişti. Mustafa Kemal heyecanlanarak milletin bağrından çıkmış bir Kemal'in, Namık Kemal'in şu mısralarını okudu. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yoğmiş kurtaracak bahtı kara maderini. Buna yine milletin göğsünden fışkırmış, başka bir Kemal şöyle karşılık veriyordu. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Ertesi sabah Ankara'ya gitmek için Kırşehir'den ayrıldı. Burayı ilk olarak görecekti. Mustafa Kemal Ankara'yı, şehir ve dolaylarındaki halkın milli davaya karşı gösterdikleri olağanüstü bağlılık yüzünden kendine merkez olarak seçmişti. Ankara, Jön Türk devrimi zamanında da halkı çok daha mutaassıp olan Konya'dan ve Kemal'in merkez olarak ilk düşündüğü ama İstanbul'a ve Batı etkisine çok yakın olmasından dolayı vazgeçtiği Eskişehir'den daha üstün bir yurtseverlik göstermişti. Halkı bakımından Ankara, Anadolu'nun en güvenilecek yerlerinden biriydi. Ankaralıların heyecanlı karşılayışı, Mustafa Kemal'in bu seçmeyi yapmakta haklı olduğunu gösterdi. Mustafa Kemal ve Yeşil Ordusu'nun gelişi sokaklarda tellallarla ilan edilmişti. Padişah rejiminin hışmına uğrayıp dağa kaçanlar, onu selamlamak için gizlendikleri yerlerden çıkıp geldiler. Halk kendisini Kırşehir yolunda karşılamak için şehir dışındaki yollara döküldü. Dervişler bu gelişi dualarla kutlamak için caddelerde sıralandılar. Mustafa Kemal eskimiş lastiklerinin içine bez doldurarak şişirildiğini söylediği, külüstür açık Benz otomobiliyle göründü. Arkadaşlarıyla beraber şehre yaklaşırken kendilerini bir gönüllü ordusu karşıladı. Yüzlerce atlı ve yaya, mahalli kıyafetleri içinde, eski biçim kocaman tüfekleriyle gösteriler yapıyor, bayraklarını sallıyor, arada bir sıradan ayrılarak havaya sıçrayıp yerli oyunlar oynuyorlardı. Kaleye çıkan dar ve dik sokaklar, davul zurna sesleriyle çınlamaktaydı. Arkadan daha ağır başlı bir yürüyüşle, çeşitli esnaf loncalarının adamları geliyordu. Ankaralılar şimdiye kadar böyle büyük bir toplantı görmemişlerdi. Şehirde bulunan birkaç yabancı bu hali şaşkınlıkla seyrediyorlardı. Topluluk milli duygularının coşkunluğunu göstermek için yol değiştirerek birkaç gün önce İngilizlerin işgal ettiği istasyondan geçti. O sırada dağ üzerinde Fransız bayrağı dalgalanan sonraki meclis binasının çevresinde Fransızlarla Tunuslu askerleri duvarların üstüne tünemiş bakıyorlardı. Mustafa Kemal, Hacı Bayram Veli Camii ve Türbesi'ne kısa bir ziyarette bulunmayı ihmal etmedi. Sonra hükümet konağının balkonundan aşağıdaki halka bir teşekkür söylevi verdi. O akşam her yere genelge şeklinde bir telgraf göndererek, Sivas'tan Kayseri yoluyla Ankara'ya hareket eden heyeti temsiliyenin, bütün yol boyunca ve Ankara'da büyük milletimizin sıcak ve candan yurtseverlik gösterileri içinde bugün Ankara'ya varmış olduğunu bildirdi. Ankara'ya geldikten biraz sonra İsmet Bey nihayet gelip kendisini buldu. İstanbul'da İsmet Bey Harbiye Nezaretinde Fevzi Paşa ile birlikte çalışmıştı. Harekete katılmakta gecikmiş, şimdi de ancak ortamı yoklamak için gelmiş olması çekingenlikle karşılanmasına yol açtı. En başta Mustafa Kemal ona her zamankinden daha az sıcak davrandı. Mukavemet hareketi uğruna ilk andan beri her şeyi göze almış olan Ali Fuat Paşa ve ötekilere gelince açıkça soğuk durdular. Böylece Kemal'e bağlı olanlar içinde ihtilalin kurucularıyla Sonradan katılanlar arasında ilk anlaşmazlık baş göstermişti. Bu anlaşmazlık gittikçe daha şiddetlenecek ve aslında hiçbir zaman büsbütün yatışmayacaktı. Artık mebuslar teker teker ya da küçük gruplar halinde gelmeye başlamışlardı. Mustafa Kemal onların düşüncelerine açıklık verebilmek ve birleşik bir tutum uygulamaları gerektiğini anlatmak için günlerce sabırla çalıştı. Lakin mecliste Türk görüş birliğini sağlamak kolay bir iş değildi. Mebuslar çeşitli akımları temsil ediyorlar, bazıları ise yalnız kendi çıkarlarını düşünüyorlardı. Kişisel çıkarlar üstünde ulusal bir amaç çevresinde birleşmek düşüncesi henüz olgunlaşmış değildi. Mebuslardan bazısı Mustafa Kemal'den kuşkulanıyor, birçoğu da kararsız halde bulunuyorlardı. Bir takımı da artık kanun dışı durumdan kurtularak İstanbul'a milletvekilliği gibi şerefli bir ünvanla dönmek imkanını kazanmış oldukları için bundan sonra Kemal'e ihtiyaçları kalmadığını sanıyorlardı. Çoğu lafını dinlemiyorlardı. Dinleyenler içinde de daha sonradan milliyetçi harekete yeteri kadar inanmadıkları ya da bu inançları açıkça belirtip üzerinde ısrar etmekten çekindikleri için Kemal'in sert eleştirilerine uğrayacak olanlar vardı. Bunlar mücadelelerinde gevşek davranan, Türk ulusunun tarih içerisinde bir ölüm kalım savaşına girişmiş olduğunu bir türlü kavrayamayan kimselerdi. Mustafa Kemal'in korktuğu gibi İstanbul'un çeşitli etkileri altında mebusların inançları sönüvermiş ve üzerinde önemli durmuş olduğu birleşik bir parti düşüncesi şimdilik gerçekleşememişti. Daha ötesi, meclis toplandıktan sonra mebuslar, Kemal'in anayasa geleneklerine uymak kaygısıyla meclis reisliğine koyduğu adaylığı da desteklememişlerdi. Mustafa Kemal, meclisin er geç feshedileceğine inanıyordu. Meclis reisi olursa, bu ünvan durumunu güçlendirebilecek ve kendisine yeni bir meclis toplamak yeteneğini verecekti. Lakin mebuslar onun, meclis arkası bir kuvvet olarak kalmasını daha uygun görerek kendisini başkanlığa seçmediler. Bu arada İsmet Bey, mukavemet konusunda alınacak tedbirleri Harbiye nezaretinde Fevzi Paşa ve öteki arkadaşlarıyla görüşmek üzere geçici olarak İstanbul'a dönmüştü. Mustafa Kemal'in şu anda Ankara'da durumunu sağlamlaştırmaktan ve İstanbul'da nasıl olsa patlak verecek olan olayları beklemekten başka yapacak bir şeyi yoktu. Bu beklemesi çok sürmeyecekti. Sayfa 315. 25. Bölüm. Müttefikler Meclisi Basıyor. Osmanlı Meclisi Mebusanı 16 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı. Kemalist bir çoğunluğu elde tutan bu ilk meclis ancak 2 ay yaşayabildi. Zira İtilaf devletleri işe hemen el atmışlardı. Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın istifasını istediler. Dipnot, Mersinli Cemal Paşa. Ali Rıza Paşa kabinesiyle toptan çekilmektense bunu kabul etmeyi uygun gördü. Kendi çekilirse işgal kuvvetleri, belki de yine damat Ferit'in başkanlığı altında bir kukla hükümet kurarlardı. Lakin İtilaf devletlerinin bu zorbalığı, hiç olmazsa Mustafa Kemal'in hazırladığı Misak-ı Milli'nin meclisçe onaylanmasına yaramış ve ona resmi bir değer kazandırmış oldu. Şimdi durumun çözümlenmesi en çok Londra ve Paris'in elindeydi. Başkan Wilson'ın hastalığı ve Amerika'nın işe ele alması umudu, Türklerle barış anlaşması görüşmelerini 6 ay geriye atmıştı. Mustafa Kemal'e de Lord Curzon'un öteden beri sezinlediği gibi, gerçek bir milli mukavemet kurabilmesi için bu kadar bir zaman gerekiyordu. Lloyd George'un inancını savunmak için bir tek parmağını bile uzatamayan şaşkın ve sakat peygamber, dediği Başkan Wilson, birkaç ay sonra Amerikan sahnesinden büsbütün çekildi. Bundan sonra da Orta Doğu'ya bir Amerikan müdahalesinden artık söz edilmez oldu. Lord Curzon, Türkiye için bir barış antlaşması taslağı hazırlamak zamanının geldiğine karar vermişti. Anadolu'da bağımsız bir Türkiye planına hala bağlı bulunuyor ama Türkleri bohçalarını ellerine verip Avrupa'dan atmayı tasarlıyordu. Lloyd George'la hiç olmazsa bu noktada bir görüş birliğine varmışlardı. Buna rağmen kabinede Hindistan İşleri Nazırı Mr. Edwin Monatku onlara şiddetle karşı koydu. Halifenin İstanbul'dan atılması bütün İslam alemini gücendirecek ve İngilizlerin Hindistan'daki durumunu sarsacaktı. İngiliz Harbiye Nezareti de çeşitli nedenlerden dolayı bu görüşü destekleyince, kabine en sonunda Türklerin İstanbul'da kalmalarına büyük bir çoğunlukla karar verdi. Yalnız bu, boğazlardan geçişin serbest olması konusunda varılacak uluslararası bir anlaşmaya bağlı olacaktı. Karar Fransa yoluyla Türklere iletildi. Ankara'da Mustafa Kemal bu yaldızlı vaade pek inanmamıştı, kaldı ki bunun yanında Yunanlılar da içinde olarak işgal kuvvetlerine karşı girişilmiş olan hareketlerin derhal durdurulması da isteniyordu. Mustafa Kemal'e göre bu, hükümetin ulusçu kuvvetleri kontrol altına alamadığını bahane ederek İstanbul'u işgal tehdidinden başka bir şey değildi. Bu arada Fransızlar milli harekete karşı daha uzlaşıcı bir tutum takınmışlardı. Fransa'nın Suriye Yüksek Komiseri Georges Picot, Sivas'tayken Mustafa Kemal'i ziyarete gelmişti. Bu seyahati ne Beyrut'un ne de İstanbul'un resmen onayından geçmemiş olmasına rağmen, Picot kendisini Fransa hükümetinin temsilcisi olarak tanıtmış, Kemal de onu öyle kabul etmişti. Türk-Fransız dostluğunun gelişmesi konusunda uzun uzun konuştular. Adana bölgesindeki karışık durumdan özellikle tedirgin olan Picot, burada barışın korunması için Kemal'in yardımcı olmasını istedi. Bu ziyareti ilk olarak yabancı bir devlet tarafından tanınma anlamına alan Kemal, kendini kuvvetli hissediyordu. Fransız'a yüksekten atarak emrindeki milli ordulardan söz etti. Sözleri bu orduların birkaç başı bozuk birlikten başka bir şey olmadığını bilen Rauf Bey ile arkadaşlarını bile şaşırtmıştı. Mustafa Kemal, Fransızlar kilik ya da gözleri olmadığını ispat edinceye kadar Türklerin bağımsızlıklarını korumak için çarpışmaya devam edeceklerini söyledi. Picot bu kararlı tutumun etkisi altında kaldı ve İstanbul hükümetine kıyasla Kemal'e daha iyi bir not verdi. Biraz sonra Paris gazetelerinde milli harekete karşı sempati gösteren yazılar çıkmaya başladı. Mustafa Kemal bu gibi belirtilerden Kilikya'da Fransızlara karşı harekete geçmek zamanı geldiği sonucunu çıkardı. Yüzyıllardan beri Fransa'ya karşı beslediğimiz dostluğa dayanarak, Urfa, Maraş ve Antep'in mütarekeye aykırı olarak işgalini heyeti temsiliye adına protesto etti ve halkı bu işgale karşı koymaya çağırdı. İlk önce Maraş'a hücum etti. Fransızlar buradaki durumları zayıf olduğu için çekilmek zorunda kaldılar. Mustafa Kemal'in silahlı çeteleri dağlardan inerek jandarmalara yardımcı olmuşlardı. Mütarekede kurmuş olduğu gizli depolardan yararlanan bu kuvvetler oldukça iyi silahlanmış durumdaydılar. Türkler Fransızlarla birlik olan Ermeniler üzerine evlerinin damlarından, pencerelerinden ateş açmışlardı. Ermeniler kaçışmaya başladılar. Bir yandan da şehirde yangın çıkmıştı. Şehir dışındaki bazı yerlerde de koyu Müslümanlarla Hristiyanlar arasında kanlı çarpışmalar oldu. Fransızlar ancak 3 hafta süresince kan döküldükten sonradır ki Maraş'ı tekrar ele geçirmek için oldukça güçlü bir birlik gönderebildiler. Ama bu kuvvet tam şehre yaklaşırken kökeni belli olmayan bir kaynaktan geri çekilme emri aldı. Fransızlardan yardım uman Ermeniler de paniğe kapıldılar. Fransız askerleri kutuplardaki kadar sert bir iklimde dağ yollarından kendilerini Suriye sınırına ulaştıracak bir geçit bulmaya çalışıyorlardı. Arkalarına da binlerce Ermeni takılmıştı. Yolun kenarındaki karların üzerine düşüp ölenler oldu. 200 Fransız askeri sadece donma sonucunda kollarını bacaklarını kaybettiler. Bazılarının bütün elleri ayakları birden dondu. Bütün bu harekat sırasında 7-8 bin kişi can verdi. Bu olay Avrupa için üzücü bir şey olmuştu.
Ayrım sonu.